8. ayrım. Sayfa no 48. 5. Galina Petrovna her sabah senin neyin var Kira diye inliyordu. Yemek yemeye, aç kalmaya aldırmıyorsun. Soğuk sana vız geliyor. Sana laf söyledikleri zaman fark etmiyorsun. Ne var kızım? Kira geceleri enstitüden dönerken her uzun boylu adama bakıyor. Yakasını kaldırmış erkekleri endişeli endişeli süzüyordu. Genç adamı şehirde göreceğini sanmıyordu. Zaten onu bulmak da istemiyordu. Leon'un gelip gelmeyeceğini de merak etmiyordu. Hiçbir zaman delikanlının kendisini beğenip beğenmediğini düşünmemişti. Sadece genç adamın var olduğunu düşünmek Kira'ya yetiyordu. Bu yüzden de başka şeylerin varlığını hatırlayabilmek hoşuna gitmiyordu. Bir gece eve döndüğü zaman kapıyı gözleri şişip kızarmış olan annesi açtı. Soğuk holde ilk sorusunu sordu. Ekmeği aldın mı? Kira kadına baktı. Hangi ekmeği? Hangi ekmek mi? Senin ekmeğin, enstitünün ekmeği. Bugün vereceklerdi, yoksa unuttun mu? Evet, unuttum. Aman Tanrım. Galina Petrovna bir iskemleye çöktü. Kolları yanına düştü. Kira, neyin var senin? Bir kediyi doyurmaya bile yetmeyecek kadar ekmek veriyorlar sana. Üstelik bunu almayı da unutuyorsun. Ekmek yok. Aman Tanrım, sen bize acı. Lydia karanlık yemek odasında pencerenin yanına oturmuş, sokak ışığında çorap veriyordu. Alexander Dmitrievich ise başını yemek masasına dayamış uyukluyordu. Galina Petrovna ekmek yok dedi. Prenses Hazretleri ekmeği unutmuşlar. Lydia alaylı alaylı güldü. Alexander Dmitrievich de içini çekerek ayağa kalktı. Ben yatmaya gidiyorum. İnsan uyuduğu zaman açlığını pek hissetmiyor. Bu gece yemek yok. Aktarımız kalmadı. Su boruları çatlamış. Evde su da yok. Kira, ben aç değilim diye mırıldandı. Ailede ekmek karnesi olan tek kişi sensin. Ama nedense bundan yararlanmak aklına bile gelmiyor. Affedersin anne, yarın alırım. Kira kandili yaktı. Lydia da örgüsünü alarak ışığa yaklaştı. Galina Petrovna, babam bugün dükkanda bir şey satamamış diye dert yandı. Sessizlikten Lydia'nın çorap şişlerinin tıkırtısı duyuluyordu. Birdenbire kapı çalındı. Biri ısrarla kapıyı çalıyordu. Sinirden titreyen Galina Petrovna koşarak kapıyı açmaya gitti. Kalın botların çıkardığı sesler duyuldu. Upravdom davet edilmeden içeriye daldı. Çamurlu botlarıyla oturma odasına geldi. Telaşla şalını çekiştiren Galina Petrovna da onu izledi. Adam şapkasını bile çıkarmadan elindeki kağıdı masanın üstüne atarak ''Yoldaş Argonova'' diye homurdandı. Su borularını tamir ettirmek için ev komitesi kiracıların aylıklardan başka bu masrafı üzerlerine almalarına karar verdi. Kiracılar ekonomik durumlarına göre para verecekler. İşte bu listede herkesin tamir için ne kadar para vereceği yazılı. Parayı yarın akşam en geç 10'a kadar büroma getirin. İyi geceler yoldaş. Galina Petrovna adam çıktıktan sonra kapıyı kilitledi ve titreyen elleriyle kağıdı alıp ışığa doğru tuttu. Doubenko, işçi, 12 numaralı dairede, 3 milyon ruble. Rinnikov, Sovyet memuru, 13 numaralı dairede, 5 milyon ruble. Argounov, özel tüccar, 14 numaralı dairede, 50 milyon ruble. Kağıt yere düştü. Galina Petrovna da elleriyle yüzünü örterek masaya kapandı. Alexander Dmitrievich yatak odasından seslendi. Ne oldu Galina? Kaç para istiyorlar? Galina Petrovna başını kaldırdı. Şey pek fazla değil. Hadi sen uyu, yarın anlatırım. Mendil olmadığı için gözlerini şalının bir ucuyla silip sendeleye sendeleye yatak odasına gitti. Kira başını eğmiş ders kitabını okuyordu. Küçük alev titriyor ve sayfaların üstünde dans ediyordu. Tek okuyabildiği ve hatırladığı şey kitapta yoktu. Eğer hayatta kalırsam ve unutmazsam. Öğrencilere ekmek karneleri ve parasız tramvay biletleri veriliyordu. Gençler teknoloji enstitüsünün rutubetli boş bürolarının önünde sıraya girip karnelerini almak için sonra da öğrenci kooperatifinin önünde ekmek uğruna kuyruğa girip bekliyorlardı. Kira bir saatten beri oradaydı. Tezgahtaki katip kuru ekmek somunlarını ağır ağır önünden geçen öğrencilere uzatıyor, sonra ellerini fıçıya sokarak ringe balıklarını çıkarıyordu. Balıklı ellerini ekmeklere sürerek siliyordu. Bu arada buruşuk kağıt paraları da almayı ihmal etmiyordu. Kağıda sarılmayan ekmek ve ringe balıkları kitap dolu çantalara sokuluyordu. Öğrenciler neşeli neşeli ıslık çalarak yerdeki talaşların üstünde tepiniyorlardı. Kira'nın yanında duran genç kadın birdenbire içten bir tavırla gülerek döndü. Kira'ya yaslandı. Halbuki kız şimdiye kadar onu gördüğünü sanmıyordu. Kadının geniş omuzları vardı. Sırtına da deri bir erkek ceketi giymişti. Bacakları kalın ve kısaydı. Ayaklarında da bağlı erkek ayakkabıları vardı. Kısa kesilmiş düz saçlarına kırmızı bir eşarp bağlamıştı. Çilli bir yüzü, iri gözleri vardı. Fakat dudakları bir hayli inceydi. Bu ağız onun çok kararlı ve azimli bir insan olduğunu gösteriyordu. Fakat dudaklarını büzmesinden onu görenler yanlış bir düşünceye kapılarak kadını aciz sanabilirlerdi. Deri ceketinin omuzları saçlarından dökülen kepeklerle dolmuştu. Kadın eliyle öğrenci birliği seçimleri dolayısıyla yapılacak toplantıya bütün öğrencilerin gelmesi için asılmış afişi işaret etti. ''Bugün öğleden sonra toplantıya gelecek misin yoldaş?'' Kira ''Hayır'' diye cevap verdi. ''Fakat gitmen gerek yoldaş. Bu son derece önemli. Her şeyden önce oy vermen şart.'' ''Ben hayatımda oy vermedim.'' ''Enstitüte ilk yılın mı yoldaş?'' ''Evet. Olağanüstü.'' ''Olağanüstü. Ne olağanüstü değil mi?'' ''Olağanüstü olan ne?'' ''Bilimin bedava olduğu ve herkese fırsat verildiği bir zamanda öğrenime başlamışsın. Bütün bunların çok yeni olduğunu ve şaşırdığını anlıyorum. Fakat korkma şekerim. Ben buranın eskilerindenim. Sana yardım ederim.'' ''Teklifinize teşekkür ederim. Fakat adın nedir şekerim?'' ''Kira Argonova. Benim adım da Sonya. Sadece yoldaş Sonya. Herkes bana böyle hitap eder. Biliyor musun, seninle çok iyi arkadaş olacağız. Bunu hissediyorum.'' Senin gibi akıllı ve genç öğrencilere yardım etmek bana çok zevk verir. En hoşlandığım şey bu. Kira, fakat diye mırıldandı. Ben zekice bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Yoldaş Sonya gürültülü bir kahkaha attı. Fakat ben kızları bilirim, kadınları bilirim. Biz yeni kadınlar mutfakta uğraşmak istemiyoruz. Hepimiz birer faydalı meslek sahibi olmak niyetindeyiz. Dünya işlerinde faydalı olabilmek için erkeklerin yanında yerlerimizi alıp onlarla beraber çalışmalıyız. Onun için yeni bir kız öğrenci kadar hoşuma giden bir şey yoktur. Yoldaş Sonya daima senin arkadaşın olarak kalacaktır. Yoldaş Sonya herkesin dostudur. Yoldaş Sonya gülümsedi. Kira'nın gözlerinin içine bakarak gülüyordu. Sanki bu gözlerle kızın beynini, iradesini almak niyetindeydi. Yoldaş Sonya'nın gülümsemesi dostluk doluydu. Fakat bu ısrarlı ve tartışılmaz bir dostluktu. Hükmeden ve emreden bir dostluktu bu. Kira teşekkür ederim dedi. Ne yapmamı istiyorsun? Bu toplantıya mutlaka gitmelisin, yoldaş Argonova. Yönetim kurulu seçimi yapılacak. Şiddetli bir mücadele olacak. Eski öğrenciler arasında proletaryaya karşı bir akım var. Biliyorsun, onlar bizim düşmanlarımız. Senin gibi genç öğrencilerin bizim komünist hücresi adaylarını desteklemesi gerekir. Ancak onlar senin çıkarlarını savunabilirler. Sen de o hücrenin adaylarından biri misin yoldaş Sonya? Yoldaş Sonya güldü. Gördün mü? Senin zeki olduğunu anlamıştım zaten. Evet, ben de onlardan biriyim. 2 yıldır yönetim kurulundayım. Çok ağır bir iş. Fakat ne yapabilirim? Yoldaş öğrencileri beni istiyor. Ben de görevimi yapmak zorundayım. Sen benimle gel. Orada kimlere oy vermen gerektiğini söylerim. Kira, peki ondan sonra ne olacak diye sordu. Anlatırım. Bütün kızıl öğrenciler toplumsal işçilerle uğraşıyorlar. Biliyorsun, kimse burjuvalığa eğilimi olduğundan kuşkunulmasını istemiyor. Ben bir Marksist grup kuruyorum. Sadece genç öğrencilerden kurulu bir grup. Ben grubun başkanıyım tabii. Gerekli proletarya ideolojisini öğrenmeleri gerekir. Proletarya devletine hizmet edeceğimiz zaman buna ihtiyacımız olacak. Aslında hepimiz bu amaç uğruna çalışmıyor muyuz? Kira kadını süzdü. Buraya sadece sevdiğim bir öğrenimi yapmaya gelmiş olabilirim. Bu acayip ve doğal olamayan sebep hiç aklına gelmedi mi? Yoldaş Sonya, yoldaş Argonova'nın girik gözlerine bakınca hata etmiş olduğunu anladı. Pekala diye mırıldandı. Nasıl istersen. Yoldaş Sonya artık gülümsemiyordu. Kira kaşlarını kaldırdı. Toplantıya gideceğimi sanıyorum. Hem oy da vereceğim. Bir sürü bankın dizilmiş olduğu amfi çok kalabalıktı. Öğrenciler basamaklara, pencere içlerine, alçak dolapların üstlerine ve açık kapıların eşiklerine oturmuşlardı. Platforma çıkmış olan genç bir adam tezgah arkasında duran bir satış memuru gibi ellerini ovuşturup duruyordu. Adamın yüzü bir dükkanın vitrininde çok fazla kalmış bir ilana benziyordu. Saçlarının sarı olabilmesi için biraz renge ihtiyacı vardı. Aynı şekilde mavi gözleri ve cildi de bir hayli soğuktu. Renksiz dudakları belli bile olmuyordu. Adam ağzını iyice açarak emir veren bir asker gibi kendisini dinleyenlere bağırmaktaydı. ''Yoldaşlar, bilimin kapıları bize açılmıştır. İşçi çocukları, bilim artık bizim nasırlı ellerimize geçmiştir. Artık bilimin tarafsız olduğunu iddia eden burjuva zihniyetini bir tarafa attık. Bilim tarafsız olamaz. Sınıf mücadelesinde bilim bir silahtır. Biz buraya o küçük kişisel arzularımız tatmine gelmedik. Biz kişisel meslek isteyen burjuvaların o pis bencilliğini yendik. Kızıl Teknoloji Enstitüsü'ne girmemizin tek nedeni ve amacı proletarya kültür ve anlamında öncülük edebilecek yetenekli mücahitler haline gelebilmektir. Konuşan genç adam ellerini ovuşturarak platformdan indi. Dinleyenlerden bazıları gürültülü gürültülü onu alkışladılar. Fakat ellerin çoğu eski paltoların ceplerinden, masa altlarından çıkmamıştı. Bu eller sessizdi. Kira yanında duran çilli bir kıza eğilerek sordu. Kimdi o? Kız, Pavel Siverov diye fısıldadı. Komünist hücresinden. Kendisi parti üyesi. Dikkatli ol. Dikkatli ol, onların her yerde casusları var. Öğrenciler bir arada toplanmış oturuyorlardı. Soluk yüzlerden ve eski biçimsiz paltolardan meydana gelmiş bir kalabalıktı bu. Fakat görünmeyen bir çizgi onları ikiye ayırıyordu. Bu, sıraları birbirinden ayıran düz bir çizgi değildi. Kimsenin göremediği fakat bıçak gibi keskin ve insafsız bir hattı bu. Bir taraf yeni liderlerin çıkarıp attığı eski günlerden kalma yeşil öğrenci kasketlerini giyiyordu. Öğrenciler bu kasketleri gururla ve kafa tutar gibi taşıyorlardı. Bu kasketler birer şeref nişanıydı sanki. Diğerler ise kırmızı eşarplar ve düz deri ceketler giymektediler. Daha büyük olan ilk grup temsilcilerini platforma yolladılar. Onlar dinleyicilere öğrencilerin daima zulme karşı olduklarını ve istibdat ne renk giyerse giysin bununla mücadele ettiklerini söylediler. Müthiş bir alkış koptu. Bu çok uzun, çok yüksek ve çok samimi bir alkıştı. Aynı zamanda bu kafa tutan ve düşmanca bir şeydi. Öğrenciler ağızlarıyla söylemeye çekindiklerini elleriyle ifade eder gibiydiler. Diğer grup sessiz sedasız onları seyrediyordu. Bakışları soğuk, suratları asıktı. Sonra onların adamları konuşmaya başladılar. Küstah tavırlarla proletaryanın diktatörlüğünden söz ederek bağırıyorlardı. Bu arada etrafta yankılanan öğrenci kahkahalarını aldırdıkları yoktu. Konuşan adamın burnuna atılan ayçiçeği kabukları da onları yıldırmıyordu. Çok genç ve kendilerinden emindiler. Hem korkacak bir şeyleri de yoktu. Ülke son sözünü söylemişti ve onlar ilk defa seslerini yükseltiyorlardı. Düşmanları da son derece nazik davranıyorlardı. Düşmanları da aynı derecede nezaket göstererek onlara yoldaşlar diye hitap etmekteydi. İki taraf da bunun sessiz bir ölüm kalım mücadelesi olduğunu biliyordu. Fakat sadece bir taraf, yani küçük grup kimin galip çıkacağının farkındaydı. Deri ceket giyip kızıl eşarp takmış olan genç ve kendinden emin öğrenciler kasıtlı bir hoşgörülükle diğerlerini süzüyorlardı. Diğerleri de genç ve kendinden emindi. Onlar da düşmanlarını hoşgörülükle karşılıyorlardı. Yalnız bu hoşgörülük bir süngü gibi sert bir düşmanlığı maskelemekteydi. Pavel Sierov yanında duran sıska, soluk suratlı, ufak tefek genç adama eğildi. Demek burada böyle konuşmalar yapıyorlar. Bizi bekleyen iş bir hayli güç. Bunu cephelerde yapmaya kalkışsalardı... Veremliğe benzeyen genç adam yumuşak ve ifadesiz bir sesle ''Artık sınırlar değişti yoldaş Sverov'' dedi. ''Dış cephelerde biz kazandık, artık siperleri iç cephelerde kazanmamız gerekecek.'' Yoldaş Sierov'a daha sokuldu. Uzun, ince ellerini sıraya dayamıştı. Bir parmağını kaldırarak amfiyi baştan başa işaret etti. ''İşte iç cephe burada. Ne bomba ne de makinalı tüfek var. Düşmanlarımız düşünce, kanları akmayacak, bağırmayacaklar bile. Dünya onların ne zaman öldüklerini bilemez.'' Bazen bunu kendileri bile anlayamazlar. Bugün kızıl kültürün savaşçılarındır yoldaş Sierov. Son konuşma bittikten sonra oylar toplandı. Adaylar sırayla dışarıya çıktılar. Diğerleri onlar hakkında kısa konuşmalar yaptılar. Sonra eller kaldırıldı. Masaların üstüne çıkmış olan öğrenciler kurşun kalemlerini sallayarak oylarını saydılar. Kira, Viktor'un dışarıya çıktığını gördü. Kuzeninin sadık destekleyicilerinden birinin yoldaş Viktor Duanev'in zeka ve aklı hakkında yaptığı konuşmayı dinledi. Yoldaş Duanev son derece anlayışlı ve işbirliğine düşkün bir insandı. İki taraf da alkışladı ve yine iki taraf yoldaş Duanev'e oy verdi. Kira kuzenine oy vermedi. Toplantıya başkanlık eden aday Pavel Sierov'un salondan çıkmasını rica edeceğim dedi. Yoldaş Presnyakova'ya söz verildi. Bir alkış duyuldu ve yoldaş Sonya platforma atladı. Başından kırmızı eşarpını çekip kısa ve dik saçlarını heyecanla salladı. Dinleyicilere baktı. Bana sadece yoldaş Sonya demelisiniz. Hepinize içten gelen proletarya sevgilerimi sunarım. Özellikle yoldaş kadınlarımıza. Bulaşık ve çocuk mezlerinin esirliğinden kurtulmuş bir kız öğrenci gördüğüm zaman ne kadar sevindiğimi bilemezsiniz. Ve işte bunun için yoldaş Sonya karşınızda. Hepiniz hizmet etmeye hazır. Susup alkışın kesilmesini bekledi. Yoldaş öğrenciler, haklarımızı savunmalıyız. İşçilerin iradesinden ve arzusundan söz etmeye artık öğrenmeliyiz. Böylece düşmanlarımızın dikkatini çekmeliyiz. Proletarya cizmelerimizle onların beyaz boğazlarını ve korkunç niyetlerini ezmeliyiz. Kızıl okullarımız kızıl öğrenciler içindir. Öğrenci derneklerimiz proletarya haklarımızı korumalıdır. Proleter düşünceleri seçmek size düşer. Yoldaş Sierov'un konuşmasını dinlediniz. Onun komünist ordusunda çarpıştığını söylemek üzere buraya geldim. Kendisi daha ihtilalden önce parti üyesiydi ve Kızıl Ordu'da askerdi. Hepimiz iyi bir proleter. Kızıl bir asker ve Melitopol kahramanı olan yoldaş Pavel Sierov'a oy verelim. Taraftarları onu alkışlarken yoldaş Sonya kalın altlı ayakkabılarını yere vura vura platformdan indi. Kadının göbeği titriyordu. Bir taraftan sırıtıyor ve bir taraftan da burnunun altında biriken terleri eliyle siliyordu. Yoldaş Sierov da, yoldaş Sonya da, yoldaş Viktor Doğanev de seçildiler. Fakat bu arada yeşil kasketler de kazanmışlardı. Yönetim kurulu üyeliklerinin 1/3'ünü onlar almıştı. Başkan, toplantıyı eski şarkımız olan Hayatımızın Günleriyle bitirelim diye haykırdı. Ahenksiz bir koro ciddi ciddi başladı. Hayatımızın günleri, dalgalar gibi hızlı. Bu eski bir meyhane şarkısıydı. Öğrencilerin marşı olacak kadar ciddileşmişti. İhtilalden çok önce sakalı uzamış adamlarla erkek tipli kadınların havasız odalarda toplanarak felsefeden söz ettikleri, zorlama bir kabadayılıkla ucuz vodka içip hayatın boşluğunu düşündükleri zamanlardan kalma ruhsuz ve tatsız bir şarkıydı. Kira kaşlarını çattı, şarkı söylemiyordu. Bu eski şarkıyı bilmiyordu ve öğrenmek de istemiyordu. Bu arada deri ceketli ve kızıl eşarplı öğrencilerin de sessiz sedasız beklediklerini fark etmişti. Şarkı bitince Pavel Sierov bağırdı. Haydi yoldaşlar, sıra bizim cevabımıza geldi. Kira ilk defa Petrograd'da Enternasyonal'ı duydu. Kelimelerini dinlememeye çalışıyordu. Bu marş lanetlenmişlerden, açlardan, esirlerden söz ediyordu. Hiç sayılanlar artık her şey demekti. Müzik bir şarap kupasına benziyordu. Fakat sözler şarap kadar sarhoş edici değildi. Bunlar kan kadar korkunç olamazdı. Bu sözler bulaşık suyu gibi griydi. Fakat müzik binlerce insanın geçişi gibi ölçülü ve düzgündü. Sanki acelesi olamayan eller aynı tempoyla davul çalıyorlardı. Bu müzik şafak vakti savaşa giden binlerce askerin ayak seslerine ve onların zaferine benziyordu. Sanki askerlerin ayakları toprağa bastıkça toz yerine bu ezgiler duyuluyordu. Bu ezgiler bir şeyler vaat ediyordu. Ölçülemeyecek kadar büyük. Bir kuvvetin vaat ettiği bir şeydi bu. Sonra ölçülü fakat gittikçe artan bir sevinçle sesler yükseliyor, aynı notalar kendinden geçmişçesine tekrarlanıyorlardı. Bu geçen bayrakların karşısında heyecanla kalkıp sallanan kolları hatırlatıyordu. Bu bir marş gibi kuvvetli bir ilahi kadar etkili bir marştı. Bu ellerinde kutsal bayraklar taşıyan askerlerle kılıçlı rahiplerin şarkısıydı. Bu kuvvetin kutsal olduğunu gösteren bir marştı. Enternasyonal söylenirken herkes ayağa kalkmıştı. Kira müziği dinleyerek gülümsüyordu. Yanındaki kıza ihtilalle ilgili güzel bir şeye ilk defa rastlıyorum dedi. Çilli kız kaygıyla çevresine bakındı. Dikkatli ol, seni duyabilirler. Kira bütün bunlar bittiği zaman diye devam etti. Cumhuriyetlerin son izi dezenfekte edilerek tarihten silindiği zaman bu güzel bir cenaze marşı olacak. Küçük budala, neden söz ediyorsun sen? Bir erkek eli Kira'nın bileğini tutarak çekti. Genç kız dönünce bir çift gri göz gördü. Bunlar evcilleştirilmiş bir kaplanın gözlerine benziyordu. Fakat Kira onun evcilleştiğinden emin değildi. Yüzünde düz dört çizgi vardı. Kaşları, ağzı ve sağ şakağındaki yara izi. Kısa bir an birbirlerine baktılar. İkisi de sessiz ve kin doluydu. Birbirlerinin gözlerini görünce şaşırmışlardı. Kira, casusluk etmen için sana kaç para veriyorlar diye sordu. Kolunu kurtarmaya çalıştı fakat genç adam hala onun bileğini tutuyordu. Senin gibi küçük kızların yerini biliyor musun? Evet, senin gibi adamların arka kapısından bile giremedikleri bir yer. Sen buraya yeni geldin galiba. Dikkatli olmanı tavsiye ederim. Merdivenlerimiz kaygan ve bizim daireye girebilmek için 4 katı çıkmak gerekir. Onun için beni tutuklamaya geldiğin zaman dikkatli ol. Genç adam Kira'nın bileğini bıraktı. Genç kız onun sessiz ağzına baktı. Bu dudaklar geçmiş savaşları şakağındaki yaradan daha belirgin bir şekilde anlatıyordu. Bu dudaklar gelecek mücadeleleri de haber vermekteydi. Enternasyonal devam ediyordu. Tıpkı ayaklarını yere vuran askerleri hatırlatıyordu bu. Genç adam çok mu cesursun diye sordu. Yoksa sadece aptal mısın? Nasıl olsa bunu anlayacaksın. Adam omuz silkerek döndü ve yürüdü. Uzun boylu ve bir hayli gençti. Başında kasket ve sırtında deri ceket vardı. Adımları sert ve emindi. Bir asker gibi yürüyordu. Öğrenciler hala enternasyonel söylüyorlardı. O sevinçli ezgiler yükseliyor, titreyip tekrarlanıyordu. Çilli kız, yoldaş diye fısıldadı. Ne yaptın?